Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 25. lema, 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz, yani hastayı bir ziyaret etmek ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Evet. 25. lema bütün devalarda hastalıkların hikmetini anlatıyor. Dolayısıyla hastalıkların ekşi, sıkıntılı yüzünde şeker gibi faydalar ve çok güzel neticeler olduğunu bize izah ediyor. Ve bunları öğrendiğimiz takdirde hastalığa karşı bakış açımız dolayısıyla güzelleşmiş oluyor. Ve imani manada, İslami manada nasıl bir duruş sergilememiz noktasında da bizi bu ders irşad ediyor. Evvela kainatta tesadüfe tesadüf edilmiyor. Şimdi kainatın uzak köşelerine gitsek, işte şu yıldızın yaratılış gayesi nedir? Veya şu kuyruklu yıldız ne için yaratılmış, vazifesi nedir? O işin erbabı olmadığımız için pek bilemeyiz. Mutlaka gayeleri, hikmetleri var. Ama vücudumuza baktığımızda her azalarımızın, özellikle zahiri azalarımızın mutlak bir gaye üzere yaratıldığını, hikmetle yaratıldığını, ölçülü, dengeli yaratıldığını fark ederiz. Mesela kaş, gözümüzün üzerinde bir tutam bile olmayan az bir kıl. Vücudumuzda belki 1000 tane ayrı yere bırakılabilirdi ama buraya koyulmuş. Bunda bir hikmet, bir gaye var. Bir kere estetik olarak, güzellik açısından en güzel yer gözün üstü. Göz ne kadar güzel olursa olsun kaşsız çirkin oluyor. Bir de işte gözü muhafaza etme noktasında, ter vesaire aktığında oraya koyulması hikmetli. Veya gözümüzdeki bu göz kapağının faydası ne? Niye buraya takılmış? Belli yani. Gözü muhafaza etmek için, hem de bizim irademiz dışında açılıp kapanırken gözü temizlemek için, hem de yine estetik için. Mesela göz kapağı olmadığını düşünün, ne kadar çirkin olurdu. Mesela yine yüzümüzde hem sağa hem sola hem yukarı hem aşağı oynayan tek bir kemik var. Çene kemiği. Niye öyle yaratmış Allah? Başka türlü olsa yemek yiyemezdik. Mesela dişlerimiz yine bir gayeyle, bir intizamla ağzımızın içine dizilmiş. Yani kesici dişler önde, öğütücüler arkada. İntizamlı bir şekilde inci gibi dizilmiş. Bunda da bir gaye, bir maksat, bir hikmet var. Veya yüzümüze baktığımız zaman yeryüzündeki bütün insanlardan, hatta Hazreti Adem'den kıyamete kadar olan bütün insanlar içerisinde tek. Sadece bize mahsus olarak yaratılmış. Yani bunlar da apaçık, bedihi bir şekilde kasıt var, hikmet var, bir gaye, bir maslahatın takibi söz konusu. Bunu mesela Zerre Risalesi'nde Mesnevi Nuriye'de üstadımız anlattıktan sonra, bu yüzdeki vahidiyet, ehadiyet tecellilerini anlattıktan sonra diyor ki, tesadüf, şirk, tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alemi İslam'dan nefi ve ihracına Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir. Yani tesadüfün, şirkin oyununu o kadar bozuyor, kalemini o kadar kırıyor ki artık Risale-i Nur var ya, İslam alemine onlar bir daha giremezler. Dolayısıyla kainatın hiçbir noktasında tesadüf olmadığı gibi, kainatın odak merkezi olan, kainatın yaratılış sebebi olan, kainat ağacının hem çekirdeği hem meyvesi olan, insanın vücudunda da zerre kadar tesadüfe mahal, tesadüfe yer yoktur. O halde madem tesadüfe yer yoktur, O halde insanın nefes alması tesadüfi değil, görmesi tesadüfi değil, yaşaması tesadüfi değil, hasta olması da tesadüfi değil. Bunlar hep bir intizam dahilinde oluyor, bir hikmet dahilinde oluyor. Zaten ayette de öyle diyor. Hazreti İbrahim'in bir sözü, şurada bu ayette Hazreti İbrahim aleyhisselam putperestlere soruyor, bunlara mı tapıyorsunuz, onlar sizi işitir mi, görür mü? Sonra işte benim Rabbim şöyle, benim Rabbim böyle deyip anlatıyor. İşte bu ayeti özellikle buraya koymuş Üstad Hazretleri. Yud'imuni ve yeskin ve izameriddu fehüve yeşfin. Yani beni yediren de odur, içiren de odur, hasta olduğumda şifa veren de odur. Evet, madem şifa veren, hasta eden, yediren içiren, yaratan, öldüren odur, o zaman onun yaptığı her şeyde hayır vardır, fayda vardır, hikmet vardır, maslahat vardır, abesiyet yoktur. Ne diyor? Hayır mutlaktan hayır gelir. Sonsuz hayır sahibi olan Allah'tan ancak bize ne gelir? Hayır gelir. Cemil mutlaktan güzellik gelir. Sonsuz güzellik sahibi olan Allah'ın işleri de güzeldir. Dolayısıyla hakimi mutlaktan, sonsuz hikmet sahibi olan Allah'tan da abes bir şey gelmez. Dolayısıyla belalar, musibetler, hastalıklar, en dehşetli hastalıklar, kanser mi bugün mesela? Kanserde dahi bir hikmet, bir maslahat, bir fayda, bir güzellik, bir hayır vardır, mutlaka vardır. Yeter ki imani bir nazarla ona bakabilelim. Zaten bu dersin gayesi de bu. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki, zahiri musibetler altında ve neticesinde inayet-i ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. Çok tatlı neticeleri var. İşte bu dersin hemen hemen her satırı neredeyse o tatlı neticeleri anlatıyor. Bunu ilerleyen derslerde Hastalar Risalesi'ni okudukça daha iyi anlayacağız, idrak edeceğiz inşallah. Ama kısaca mukaddeme babında birkaç cümle söylemekte zarar yok. İnsanın acizliğini anlaması, fakirliğini anlaması, vücudunun taştan demirden olmadığını idrak etmesi noktasından hastalıklar önemli. İnsana kul olduğunu ikaz ediyor hastalık. Bir başka cihetten insanın dünya muhabbeti gibi bir hastalığa bulaşmasını engelliyor. Niye? Hasta olduğu zaman insan kabre gireceğini düşünüyor. Ahiretle irtibat kurmaya başlıyor. Dolayısıyla dünya muhabbeti sarhoşluğundan kurtulup ahiretten gaflet etmeme, yani huzuru bir anlamda yakalama şeyine, derecesine göre mazhar oluyor. Bir başka ciheti hastalıkların, hastalıklar mihenk taşıdır. Yani biz nasıl bir kuluz? Musibetler, hastalıklar, belalar bizim kulluğumuzun kalite ve keyfiyetini ortaya çıkaran mihenk taşı manasındadır. Bir başka açıdan hastalıklar Cenab-ı Hakk'ı bulmak için bir pusula gibidir hatta. Mesela diyor ki Barla Laikası'nda, musibetler dergah-ı ilahiyeye sevk eden Rabbani kamçı hükmündedir. Musibetler dergah-ı ilahiyeye sevk eden Rabbani kamçı hükmündedir. Ve dolayısıyla işte hastalıklar hayatı yeniden sorgulama imkanı sunuyor insana. Ya ben ölürsem, ahirete gittiğimde benim hayatım dakika dakika, kalbimden geçen meyiller de dahil olmak üzere önüme koyulacak. Orada ne cevap vereceğim? Yani böyle insanın vücudundaki bir arıza kendisini yeniden sorgulamasına sebebiyet verebiliyor. Yani bir açıdan baktığımız zaman hastalıklar nasih, nasihat edici, bir açıdan baktığımızdan yol gösterici, bir başka açıdan baktığımızda hayra teşvik eden bir mürşit gibi. Onun için hastalığın bu hikmetlerinden istifade etmek lazım. Bu hikmetlerini bildiğimiz takdirde o zaman ne oluyor? Sıkıntılar hafifliyor. Ondan bire, belki yüzden bire düşüyor. İç alemimizdeki muammalar huzura inkılap ediyor. İkinci ayet de çok manidar. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yani onların üzerine bir musibet geldiği zaman onlar derler ki اِنَّا لِلّٰهِ Yani biz Allah'ınız. Yani biz Allah'a aitiz. Yani biz Allah'ın kuluyuz. Ve dönüşümüz de onadır. Yani madem biz Allah'a aitiz, o zaman Allah'ın kuluyuz. O zaman onun hakkımızdaki muameleye de rıza göstermemiz lazım. Üstad Hazretleri, madem onun rububiyetine razıyız, rububiyeti noktasında verdiği şeye de rıza lazım diyor. Aslında bütün insanlar Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine razı. Çünkü mesela Allah rububiyetiyle, terbiye ediciliğiyle bizi terbiye ediyor. Bir damla sudan bir insan olarak yaratıyor, terbiye ediyor. Mesela gözü terbiye etmiş Cenab-ı Hak, bununla göreceksiniz diyor. Buna muhalefet eden var mı? Kulağı terbiye etmiş, bununla da işiteceksiniz diyor. Buna da muhalefet eden yok. Veya işte yaşlanacaksınız diyor. Yaşlanmayan var mı? Öleceksiniz. Ölmeyen var mı? Herkes ölecek. Dolayısıyla herkes Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine zaten istese de istemese de razı. Ama akıl planında, iman noktayı nazarında rıza gösterirsek, işte o zaman hem başımıza belalar, musibetler geldiği zaman sıkıntı çekmiyoruz, hem de kulluğun gereğini edebine göre hareket ediyoruz, kulluğun gereğini ifa ediyoruz. Dünyada da huzur, saadet, ahirette de ebedi mutluluk, ebedi saadete ulaşacağız. Evet, peki razı olmazsak ne yapacağız? Bunun bir çaresi var. Allah'ın rububiyetine razı olmayan, hastalık verdiğinde isyan eden, belayla yüzleştiğinde, karşılaştığında hoşuna gitmeyen adamın yapması gereken bir şey var. Allah'ın mülkünden çıkmak. Mesnevi Nuriye'de bir tane ilan var. Hemen onu size okuyayım. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine muhabbet ve rızadade olmalıdır diyor. Evet. Şurası. İlem eyyühel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki nefis daima ızdıraplar karaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Yani Allah'a itaat etmiyor. Allah benim hakkımda ne yaparsa hayır yapar. Benim hakkımda hastalık mı murad etti? O benim için güzeldir demiyor. Yani dizgini nefsin eline verince itiraz ediyor. İsyan ediyor. Hoşuna gitmiyor. Hükmü kadere razı olmuyor. Kaderin hükmüne razı olmuyor. Halbuki şemsin tuluğu ve grubu muayyen ve mukadder olduğu gibi güneşin doğuşu, batışı Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir, tayiniyledir. Aynen onun gibi insanın da bu dünyada tuluğu ve grubu vesaire mukadderatı, yaşaması, ölmesi, hasta olması, başına bir bela, bir musibet gelmesi vesaire. Bütün bunlar da, bütün bu mukadderatlar da kader kalemiyle, kalemi kaderle cephesinde yazılıdır. Alın yazısı diyoruz ya, insan istediği kadar itiraz etsin. Bu değişmez. Yani Allah sonsuz ilim sahibi, sonsuz hikmet sahibi, sonsuz irade sahibi ne yapacağını biz aciz, cahil kullarına mı danışacak? Dolayısıyla Allah hikmetinin gereği olanı yapacak. Hem biz ne biliyoruz ki bizim hakkımızda şer gibi görünen şey hayır olmasın? Biz ne biliyoruz ki hayır olarak bildiğimiz şey bizim hakkımızda şer olmasın? Dolayısıyla kalemi kaderle alın yazımız bizim cephemizde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki o yazıları silsin. Fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz. Ha. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan, yani öyle bir yer var mı? Yok. Allah'ın mülkünden başka bir yer, bir mülk yok ki oraya firar edilsin. O zaman Halik-i külli şeyin, Halik-i külli şeyin, her şeyin yaratıcısı olan, bütün alemlerin yaratıcısı olan, bütün mülkün sahibi olan Allah'ın rububiyetine muhabbetle rızadade olmalıdır. Mesela Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin bir kölesi olmuş. Kölesine demiş ki, bugün ne yemek istersin? Efendim ne ikram ederse, önüme ne koyarsa onu yerim demiş. Peki ne giymek istersin? Efendim ne verirse onu giyerim. Peki nerede yatmak istersin? Demiş ki, efendim nereyi gösterirse orada yatarım demiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri ağlamaya başlamış. Demiş ki, ben senin efendine itaat ettiğin gibi efendime itaat edemedim demiş. Kutbiyet, gavsiyet, ferdiyet, ne kadar makam varsa hepsine ulaşmış, bütün manevi mertebeleri kat etmiş bir zat, gerektiğinde bir köleden de ders alabiliyor. Ve Hazreti Abdülkadir Geylani'ye sormuşlar, demişler ki, kulun Allah'a karşı tavrı nasıl olmalı? Buyurmuş ki, gassalın elindeki meyyit gibi olmalı. Yani ölü yıkayıcıya karşı ölü nasılsa, kul da Allah'a karşı ölü olmalı. Soğuk su döktüğünde ölü itiraz etmiyor. Sıcak su döktüğünde eyvallah, ona da rıza gösteriyor. Elini istediğinde veriyor, ayağını istediğinde veriyor. Dolayısıyla biz de Cenab-ı Hak bize hastalık mı murad etti bizim hakkımızda? Alel re'si vel ayn, başım gözüm üstüne deyip kabul etmemiz lazım. Bir de Bağrı Raykısı'nda benim çok hoşuma giden bir sözü var Üstad Hazretleri'nin. Diyor ki, Habib'in memleketinden gelen her şey mahbuptur. Madem ki sevgilimiz, Mevlamız, Rabbimiz Allah'tır, değil mi ki bu hastalığı bana o gönderdi? O zaman malifte başımla beraber alel re'si vel ayn kabul ediyorum demektir kulluk. Shakespeare'in bir sözü var. Müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Diyor ki, güneşi sevdiğini iddia ediyorsun diyor. Ama güneş çıktığında gölgeye kaçıyorsun. Yağmuru da sevdiğini söylüyorsun. Ama yağmur çıktığında şemsiyeyi açıyorsun. Rüzgarı da sevdiğini söylüyorsun. Ama rüzgar çıkınca pencereyi kapatıyorsun. Korkuyorum diyor. Beni de sevdiğini söylüyorsun diyor. Yani madem Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, o zaman Allah'ın hakkımızdaki muamelatına, rububiyetine rıza göstermek zorundayız. Evet, birinci deva. Ey biçare hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Hastalık dert değilmiş, dermanmış. Bir yerde diyor ki, bana denildi ki, yetmez mi dert, derman sana. Yani sen diyor, derman arıyorsun, senin derdin senin için dermandır. Bir de buna benzer güzel bir ifade var Niyazi Mısri'nin. Derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Evet. Yani ehli imanın dünyasında zarar yok. Ehli imanın dünyasında sıkıntı yok. Hastalık onun hakkında dermandır. Nasıl? Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hakikaten ömür bir sermaye. Mesela adam anlatılır, buz satıyormuş, sermayesi buzmuş. Ama hava da güneşli, bağırıyormuş, diyormuş ki, sermayesi buz olan bu adama yardım edin. Yani satın alarak yardım edin, çünkü eriyor her dakika. Bizim ömrümüz de öyle, hakikaten her gün eriyor. Ben yaşlara soruyorum, mesela İbrahim amcaya da sordum. Kaç yaşındasın diye. İşte 60 diyen var, 70 diyen var, 80 diyen var. Ne kadar zamanda nasıl geçti? Diyor, bir gün gibi geçti diyor mesela. Veya işte göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyor. Ömür sermayesi çabucak geçip gidiyor. Ve eğer bu ömür sermayesini satamazsak zayi olup gidecek. Ve o zaman da eyvah, aldandık. Şu hayatı dünyevi sabit zannettik. Ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider diye pişmanlık feryatları edeceğiz. Ve bu feryatların da telafisiz, yani sonu gelmeyecek. Elimize bir şey geçirmeyecek. Eğer ömür sermayesini zayi eder, kaybedersek. Dolayısıyla bu ömür sermayesini zayi etmeden karlandırmak, verimli kılmak için Allah bizi hasta ediyormuş. Elhamdülillah. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Onları birinci devada bir tanesini söyleyecek. Her devada ayrı ayrı ayrı ayrı belki yüzlerce faydalarını, hikmetlerini anlatıyor. Ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor. Tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Hakikaten safa zamanlarını geçmişe döndüğünüzde nasıl geçti gitti ve onları hatırladığınızda esefle yad edersiniz yani. Ama musibet zamanları hakikaten uzun. Ben kendimden biliyorum. Hasta olduğum zaman hastanede ömür geçmiyor yani, vakit geçmiyor. Dolayısıyla fani olan ömrümüzü bir cihette hem maddi hem de manevi manada tutuyor. Kaybetmemize izin vermiyor. Baki, ebedi şeylere sebebiyet veriyor. Onu da ikinci devada anlatıyor. Ey sabırsız hasta, sabret, belki şükret. Hekimoğlu İsmail'in güzel bir sözü var. Diyor ki, ben bunu belki yüz yerde söylemişimdir. Orada burada da çok yazdık. İki kulağına iki küpe. Hani kulağına küpe olsun denir ya. İki kulağına iki küpe. Sabır ve şükür. İki kulağına iki küpe. Sabır ve şükür. Sabırsız hasta sabret. Sabret, bir de şükret. Bir de Allah seni hasta ettiği için Allah'a teşekkür et. Niye? Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Yani bir dakika sıkıntı çek, hastalık sıkıntısı çek. Bir saat ibadet etmiş gibi sevap, hayır kazan. Kazançlı yani. Bir de şey var, yani niye sabrediyoruz? Bir dakikayı verip bir saat ibadet etmiş gibi ecir ücret kazanıyoruz. Bunun için sabretmek lazım. Kazançlı bir şey hastalık. Peki niye şükrediyoruz? Zenginleşiyoruz da. Allah bizi zengin ediyor. Allah bize ebedi kar, ebedi nimetler, ebedi baki saadetleri netice verecek bir hastalığı bize ihsan etmiş. Onun için de şükretmek lazım. Teşekkür etmek lazım. Bu cihetten bakılırsa hastalık büyük bir nimet. Nimet ve rahmet-i ilahiyenin fiyatı şükürdür diyor. O zaman şükretmek lazım hasta olduğumuz için. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir. Yani namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini, acizliğini, zayıflığını hisseder, Halık-ı Rahim'ine iltica eder. Kendisini yaratan, sonsuz rahmet şefkat sahibi olan Rabbine sığınır, yalvarır, halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar. Farzlarını yapmak kaydıyla hastalıkla geçen dakikalar, her bir dakika bir saat ibadet etmiş gibi insana hayır kazandırıyor. Neden? Tam bir kulluk hali. Riyasız, samimi, gösterişsiz, Allah'a acizliğini, fakirliğini, muhtaçlığını, kul olduğunu ilan etme zamanıdır hastalık. O sıkıntılarla artık bedeninin bütün hücreleri dil oluyor, adeta Allah'a iltica ediyor. Zaten insan da bunun için yaratılmış, kulluk için yaratılmış. O kulluğu tam samimi bir şekilde gösterildiği zamandır hastalık. Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva, şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayatı sahiha vardır. Yani Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haber veriyor. Hatta bazı sabırlı ve şakir ve şükreden, şikayet etmeyen, isyan etmeyen hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Yani hastalıktaki sıkıntı, meşakkat arttıkça ücreti de artıyor. İşte o kamillerden bir tanesini ismiyle söylüyor ikinci lemada. Evet. Hemen buradan okuyayım. Evet, ibadet iki kısımdır. Aynı manayı burada da anlatıyor. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Namaz, niyaz gibi. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibet sedelerle. Musibet sede zaafını, zayıflığını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahim'ine iltica kârâne sığınarak teveccüh edip, yönelip, onu düşünüp, ona yalvarıp, benim derdime derman sensin, bahtına düştüm ya Rabbi diyerek halis, ihlaslı bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez. Kimseye gösteriş yapmaz yani hasta. Evet. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Bir dakika hastalık bir gün ibadet etmiş gibi kazanç sağlar. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş, dehşetli bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Elhamdülillah. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil, şikayet değil, teşekkür et. Evet. Bazen işte manevi alemde öyle makamlar var ki müsbet ibadetle, yani namaz, niyaz gibi ibadetle o makamlar elde edilmiyor. Bazen o makamlara ulaşmak için sıkıntı çekmek gerekiyor. Meşakkat çekmek gerekiyor. Mesela işte mareşallik diye bir şey var. Yani o rütbeyle o makama çıkılmıyor. Bir sürü sıkıntının şeyinden geçmek, savaş kazanmak kaç tane? Meydan savaşta 3 tane herhalde yanılmıyorsam meydan savaşı kazanmak gerekiyor. Mesela şehitlik mertebesi öyle ibadet etmekle falan olmuyor. Allah yolunda şehit olmak gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Musa zamanında abid bir zat varmış. Hazreti Musa da mütekellim ismine mazhar olduğu için, yani Cenab-ı Hak'la konuşuyor. Diyor ki ya Musa, ben işte Allah'tan şöyle şöyle bir makam istiyorum. İşte o makam bana vermesi için Cenab-ı Hakk'a söyler misin? Söylüyor. Dönüşte bakıyor ki Hazreti Musa o adamı bir aslan, yabani bir hayvan parçalamış. Hazreti Musa çok taaccüp ediyor, şaşırıyor. Ya Rabbi diyor, bu salih bir zattı. Böyle parçalanmayı falan niye buna böyle muamelede bulundun falan gibi sual ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki, o benden öyle bir makam istedi ki, o makama çıkması için böyle bir akıbete, böyle bir sıkıntıya katlanması gerekiyor. Yine atasözü var mesela, derler ki tabak sevdiği deriyi ne yapar? Yere çalar. Yani tabak denilen kişi, deriyi işte deri de üzerinde çalışan kişi. Yani ondan yüksek verim, yüksek kazanç almak için onu yere vurur çalar, yere vurur çalar. Şimdi aynen öyle de Allah hastalıklarla, musibetlerle, belalarla bize yüksek makamlar kazandırmak için her bir dakikamızı, bir saat, belki bir gün ibadet hükmüne geçirmek ve ebedi nurlar, ebedi meyveler kazandırıp ömür sermayemizi semeradar etmek için hastalıklar veriyor. Ama sıkıntı, meşakkat çekiliyor, çekilmek zorunda. Hani Anadolu'da bir laf var. Hem kurtlar doysun, hem kuzulara bir şey olmasın. Böyle bir şey olmaz yani. Kurtlar doyacaksa kuzulara da bir şey olacak. Madem ebedi saadet istiyoruz, madem ebedi alemde hastalıksız ebedi bir ömür istiyoruz, ebedi hastalıklardan kendimizi muhafaza etmek istiyoruz, kurtulmak istiyoruz, o zaman burada hasta olmamız, burada sıkıntı çekmemiz gerekiyor. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri demiş, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dolayısıyla hastalıklar güzeldir. Bizim hakkımızda Allah'ın gerek hastalık gerek musibet vesaire yaptığı icraatların hepsi de güzeldir. Diyor ki deme niçin o öyle? Nasıldı? Deme şu niçin öyle? Yerindedir o öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallah güzel etmiş, billah güzel etmiş, tallah güzel etmiş, netmişse Allah diyor, güzel etmiş. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dolayısıyla hastalıklara bu şekilde bakmamız lazım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوه من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة